Ya bu kadar güzel sözler duymak tabii ki çok güzel, çok onurlandırıcı ama aynı zamanda çok ürkütüyor da insana, değil mi? Böyle büyük bir beklenti gibi. Oysa yani bilmenizi isterim ki ben her hafta internetten sizin vaazlarınızı takip ediyorum aslında. Koyuyorsunuz, sizlerden de öğreniyorum. Bugün burada aranızda bulunmak büyük bir ayrıcalık benim için. Ben kendimi çok özel hissediyorum bugün burada olduğum için. Aslında hatırlıyorum, az önce konuşuyorduk. Yaşam Kilisesi'nin ilk daha kurulurken mesela onun logosunu ben bilgisayarımda çalışıyordum. Hatırlıyorum. Ne büyük bir heyecan zamanıydı. Onları konuşuyorduk. İlk önceki bina kurulurken, o kablolar çekilirken, fikirleri konuşurken karşılıklı o kadar büyük heyecanlıydı ve harika bir takım vardı bu kiliseyi kurmak için. Ve şimdi sizlere bakınca aslında Rabbin o küçük tohumlarla ne yaptığını görüyorum. Ve ne kadar özel bir şey bu. Ben toprak işlerinden çok anlamam. Şehirde büyüdüm. İlk defa bir köy yerinde topraktan patates çıkarttıklarını gördüm. Dedim, nasıl oluyor bu? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ekiyorsun? Dedi ki, basit. Bir tane kayınbabam, bir tane patates koyup üstünü örtüyoruz dedi. Sonra bir açıyoruz. İçinden 1 kilo, 2 kilo işte artık toprağa göre patates alıyoruz. Nasıl oluyor? Rab yapıyor. Ve bugün o kurulum aşamasında sonra Rab neler yaptı bugün burada görmek büyük bir ayrıcalık benim için. Kendimi kısaca tanıtayım tanımayanlar için. Kadıköy Uluslararası Kilisesi'nde hizmet etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 19 senedir Rab beni kurtardı ve onun yollarında yürümeye çalışıyorum. Eşim arkada, oğlumuz da orada. Bir de kızımız var pazar okulunda. Ve dediğim gibi bugün aranızda bulunmak benim için ayrıcalık. Her zaman şeydir, bir kardeş topluluğa gidip ziyaret edeceğiniz zaman bir vaizin aslında en büyük sorunlarından biri şudur. Ne anlatacağım, ne konuşacağım? O yüzden adet olarak hatırınızda bulunsun, sorarsınız. Özellikle konuşmamı, vaaz etmemi istediğiniz bir konu var mı diye ve dua edersiniz. Hani bir konu söylesinler size diye. Genellikle söylemezler, bugün de öyle oldu. O zaman dua edip Rab'den nedir ihtiyaç diye Rab'be sormanız, daha çok yakarmanız gerekir aslında. Ama hamdolsun ben böyle yaparken benim yüreğime bir konu, bir pasaj kutsal kitaptan ayetler koydu. Ve tapınma zamanında da konuşulanlardan anlıyorum ki Rab bunu ayarlamış. Aslında bugün Mezmur 23'ü konuşacağız. 23. Mezmur'a bakacağız. İsterseniz bir okuyalım başlamadan önce. Ben okuyayım size. 23. mezmur. Çok güzel bir sözle başlıyor. Diyor ki, Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Aslında bu mezmurun tam olarak ne zaman yazıldığını bilmiyoruz. Mezmurun içinde %100 bir kanıt yok bununla ilgili. Ama tabii bazı şeyler var. Yani mesela bazı teologlar bu mezmuru, yani bunu Davut'un yazdığı konusunda herkes hemfikir. Çünkü bu yazım tarzı, bu çoban, bu kuzu benzetmeleri Davut'un kendi hayatından dolayı oldukça, yani ona klişe olmuş. Davut'un yüreği hep bunlarla dolu zaten. Bu bellidir ama ne zaman yazıldığı belli değil. Birçok teologlar şey diyorlar, Davut bunu küçükken bir çobanken yazmış olabilir diyorlar ama daha fazla teolog buna katılmıyor. Birkaç kanıttan dolayı katılmıyor. Çünkü diyor ki bir kere, yani içimi tazeler demiş mezmurda. Yani demek ki bir içi bayatlayabilen bir yaşta bu. Yani 9 yaşında bir çocuğun içi nasıl bayatlayacak, değil mi? Demek ki içi bayatlayabilen bir yaşta. Bundan bahsediyor. Aynı zamanda karanlık ölüm vadisinden bahsediyor ki bunlar, yani küçük bir çobanın çok düşünebileceği şeyler değil ve düşmanlardan bahsediyor. Yani bu mezmur yazarının düşmanları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da mezmurun Davut tarafından ilerleyen yaşlarda yazıldığına dair bir kanıttır aslında. İki teori var bununla ilgili. Birincisi, Davut kayınbabası tarafından kovalanırken. Şimdi içlerinizde belki bazılarınız Davut'un hikayesini bilmiyor. O yüzden bugün bir şey yapacağım ben o hikayeyi bilmeyenlere. Sizi çok heyecanlandıracağım Davut'la ilgili. Ama çok önemli yerini söylemeyeceğim ki merak edip siz gidip evde ya kimdir bu Davut, nedir arkadaş, ne yapmış bu adam diye bir merak edip okuyasınız diye böyle küçük küçük ipuçları vereceğim ama ana konulara dokunmayacağım. Ama Davut zamanında bir kral vardı. Aslında Davut enteresan bir adam. Bir kral vardı, kralın kızıyla evlendi. Kral Saul'un kızıyla. Ama Kral Saul Davut'tan nefret etti. Şimdi bir adam düşünün, kayınbabası, ki genelde bu kaynana kayınbaba problemleri biliyorsunuz, gelin kaynana arasında problem olur. Ama kutsal kitapta bu hikayede kayınbaba damat arasında problem var. Çok rastladınız mı böyle problemlere? Çok olmuyor değil mi? Kayınbaba damat arasında az problem oluyor. Şey, Davut kaçıyor, kayınbaba onu kovalıyor. Ne için? Öldürmek için. Onun için tezlerden bir tanesi Davut'un bu kaçış sırasında bunu yazdığıyla ilgili. Ama daha güçlü olan tez, Davut ömrünün ilerleyen yaşlarında bir kere daha kovalanıyor böyle. O kaçıyor, biri kovalıyor. Kim de tarafından biliyor musunuz? Avşalom, oğlu tarafından. Bir baba düşünün, oğlu onu öldürmek istiyor, krallığı ondan almak için. Ve o baba gücü olduğu halde oğlunu yenebilecek, onun askerlerini yenebilecek gücü olduğu halde bu savaşı reddedip tahtını bırakıp kaçmayı tercih ediyor. Bir baba düşünün. Ya etrafımızda tanıdığımız babalara bir bakalım, ben dahil. Evladı tarafından küçücük bir saygısızlığa ya da kötü bir söz duyduğunda nasıl yüreği kırılır bir babanın, değil mi? Yani sen taşırsın, götürürsün, emek sarf edersin ama o sana karşı konuştuğun zaman, oysa Davut oğlu tarafından öldürülmek üzere kovalandı. Ve bir sürü teolog anlaşıyor ki bu mezmuru Davut işte bu zamanda yazdı. Yani düşünün, sizi kovalıyorlar, kovalayan oğlunuz, yüreğiniz yanıyor, ölüm korkusu da var, kralsınız. Halk demeyecek mi ya, bak oğlu peşine kaçtı, adam da ne biçim kraldır bu. Bütün bunların içinde Davut şöyle bir cümle söylüyor. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Nasıl yani? Bu tuhaf durumda söylenecek cümle bu mu? Dur, bakacağız ne demek. Yani neden böyle? Ben bir gün hatırlıyorum. İstanbul'dan uçağa bindim. Uçacağım bir konferans için. Yıllar önce, belki 15 yıl önce. Ama nasıl hava yani? Gök yarılmış sanki, yağmur, sel, uçak kalkıyor. Uçağa bindik, kalktı uçak, böyle biraz sarsıldı, titredi falan, sonra yükseldi, gidiyoruz. Bir şey fark ettim, güneş var, camdan koluma geldi mi yakıyor, o kadar güneş var. Baktım biz neredeyiz yani, Avrupa'ya mı geçtik falan, yok hala İstanbul'dayız, yeni kalktık yani. Nasıl oldu bu yani, yıkılıyor ortalık şimdi aşağıda. Sırılsıklam hala üstümüz başımız. Ama bulutların üstünde hala güneş vardı. O gün öğrendim. İstanbul'da gök de yarılsa, sel de inse o bulutların üstündeki güneş orada kaybolmuyor. Bir yere gitmiyor. Sadece arada bulutlar var. Ve bir gün gider o bulutlar. Sanki Davut için de böyle bir şeydi. Büyük bir zorluk vardı. Evet. Kaçıyordu, canından endişe ediyordu. Korkunç bir şey, bulutlar kapkaranlık. Ama Davut o bulutların üstünde bir güneş olduğunu sanki biliyordu. Dedi ki, Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Ne demek Rab çobanımdır? Rab çobanımdır demek ben koyunum demek, kuzuyum demek. Davut, Rab ve sen çobanımsın derken ben kuzuyum, koyunum dedi ki bugün bizim kullanmakta pek hoşlanmadığımız bir deyimdir, değil mi? Herkes bir çoban ister ama kimse koyun olmak istemez, kuzu olmak istemez. Kral Davut kuzu ve çoban ilişkisini aslında iyi biliyordu. Neden iyi biliyordu derseniz, Davut bir çobandı. Yani kısaca bir tarihi anımsayalım ama dediğim gibi ben sizi heyecanlandıracağım ama ana şeyleri siz eve gidince okursunuz diye diliyorum. Davut küçük bir çocuk, bir ailenin en küçük çocuğu. En değersizi. Neden değersizi? Çünkü genelde ailede, hani bizde de öyledir ya, en küçüğe böyle en ayak işlerini verirler. Mesela abi der ki kardeşine, oğlum git şuradan bir su getir. Oğlum git terliklerimi getir falan. En küçük de ses edemez, değil mi? İşte o zaman da en küçüklere, oğlum git kuzuları otlat. Oğlum git hadi kırlara falan filan. Öyle yaparlar. Davut bir ailenin en küçüğü. Haliyle kırda kuzuları otlatan bir çoban. O zamanlarda Rab onu İsrail'e yeni kral olması için attı. Fakat bakalım nereden biliyor bu çobanlığı? Bu Davut daha sonra büyüdü. Bir savaş var. İsrail'in karşısında bir ordu, Filistli. Onların da bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Goliat diye bir dev askerleri var karşı orduda. Davut da küçük çocuk. Bakıyor abileri de asker yanlarına gidiyor. Diyor ki ya kim bu adam diyor. Bütün ordunuza meydan okuyor. Hiçbiriniz de bir şey yapmıyorsunuz falan. En son yani bu hikaye şöyle bitiyor. O dev adamın karşısına bizim küçük Davut çıkacağı zaman. Kral şöyle söylüyor. Okuyalım beraber. 1. Samuel 17:33'ten. Saul, yani kral, ordunun komutanı diyor ki, Davut ne zaman dedi ki ben bu devle dövüşürüm? Saul diyor ki sen bu Filistinle dövüşemezsin çünkü daha gençsin. O ise gençliğinden beri savaşçıdır. Yani vazgeçirmeye çalışıyor bizim küçük Davut'u. Ama Davut, kulun babasının sürüsünü gider diye karşılık verdi. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden gider, ona sarılır. Kendinden bahsediyor. Yani ben diyor bir sürü giderim babamın sürüsünü diyor. Sürüye diyor aslan ya da ayı gelip saldırırsa ben diyor peşinden giderim diyor ayının. Bak cesarete bak. Yani aslanın peşinden gidiyor. Biz genelde değil mi? Ben kaçarım, aslan yolda görsem öyle ya. Ben kaçarım, o benim peşimden gelir. Davut diyor ki aslan kaçar, ben peşinden giderim. Bak bak. Peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım diyor. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttuğum gibi vurup öldürürüm diyor. Sanki kediyi tutuyor böyle. Aslandan bahsediyor bak. Kulun aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak diyor. Yani Davut şöyle bir çobanmış sözüne göre, kendi söylediğine göre. Sürüye aslan ya da ayı saldırıp bir kuzu kaparsa gidiyor ayıyı kovalıyor. Aslanı kurtarıyor kuzuyu. Ayılarla dövüşüyor. Aslanlarla dövüşüyor. Böyle bir çobanmış Davut. Dolayısıyla Davut çobanın ne olduğunu biliyor. Çünkü kendisi bir çoban. Üstüne üstlük aslanlarla dövüşen bir çoban. Dolayısıyla yırtıcıları da tanıyor. Yani yırtıcı hayvanlar gelir, sürülere saldırır vesaire vesaire. Onları da yani bu kuzu ve çoban benzetmesini Davut oldukça iyi biliyor. Fakat Rab'be dönüp o zor durumda aslanla, ayıyla dövüşebilen bir kraldan bahsediyoruz. Bakın, gençliğinde aslanla dövüşmüş bu adam, elleriyle. Ama zorluk gelince diyor ki Rab, sen çobanımsın. Ben kuzuyum. Yani kendisini zayıf, savunmasız bir kuzu yerine koyuyor bu adam. Kuzunun nedir özellikleri? Savunmasızdır. Kuzu kendisini koruyamaz. Kuzu nereye gideceğini bilmez. Çobanı takip eder. Kuzu ne yiyeceğini bilmez. Çoban gel der gelir, git der gider. Kuzuya biri laf ettiğinde, söz söylediğinde kuzu kendisini savunmaz. Sürüye bir aslan saldırdığında kuzu kendisini koruyamaz. Acizdir. Ve Davut kendisini aciz bir kuzu yerine koyuyor. Oysa kendisini bir aslan yerine koysa da yakışırmış değil mi? Güçlü bir adamdan bahsediyoruz. Kral olarak meshedilmiş, hayvanlarla dövüşmüş bir adam çok rahat ortaya çıkıp ya siz kimsiniz ki benim karşıma ben ayı bile öldürdüm diyebilirken, Davut kendisini savunmasız bir kuzu yerine koyuyor. Günümüz dünyasında koyun sanki bir hakaret gibi insanlara söylenir, değil mi? Ya koyun gibi adamsın, ne söyleseler inanıyorsun. Nereye götürseler gidiyorsun, değil mi? Böyle laflar vardır. Oysa Davut kendisini bir koyun, bir kuzu yerine koyuyor. Dürüst olmak gerekir. Sorun etrafınızdaki arkadaşlara kaç kişi koyun olmak ister diye. Çünkü dünya kültürü, değil mi, hep böyle bir sürü kurtlar üzerine aslanlar, aslanım benim der. Ama kimse koyunum benim demez mesela, değil mi? Kuzum benim diye. Çünkü günümüzde yırtıcı, vahşi, kendisini koruyabilen hayvanlar sanki çok daha yücemiş gibi. Mesela neydi? Kurda demişler ki niye boynun kalın? Demiş ki her işimi kendim görürüm. Kimseye muhtaç değilim. Ben yaparım. Ama bizim o Davut, o devlerle güreşen Davut diyor ki ben kuzuyum. Sense benim çobanımsın. Maalesef günümüzdeki anlayışın tam tersi, değil mi? Bir hakaret konusudur. Ne koyun gibisin ya diye. Oysa Davut kendisini bu pozisyona koyuyor. Günümüz insanı dünyanın yüklediği, kimseden öğüt almayan, kendi kendisini koruyabilen, her yerde hakkını savunabilen insanlar makbul, değil mi bugün dünyada? Kendisini ezdirmeyen, güçlü, kuvvetli insanlar her yerde makbul, değil mi dünyada? Oysa bu Davut, o devlerle 3 metre boyunda adamla dövüşen küçük çocuk, Rabbin karşısına gelince diyor ki sen çobansın, ben savunmasız bir kuzuyum, senin çobanlığına muhtaç bir kuzuyum. Ben hatırlıyorum yeni iman ettiğimde 99 yıllarında gençtim daha o zaman, az evvel hatıralarımı da konuşuyorduk buralarda. Hatırlıyorum böyle taş gibi bir kalbim vardı. Böyle çok gülmezdim, ağlamazdım. En yakın arkadaşım öldü yanımda. Oturup ağlayamadım. Çünkü dünya insanı sürekli böyle taş kalpli, sürekli sert, sürekli duygusuz yapmaya çalışır. Ve ben o zaman öyleydim. Böyle çok zor şeyler yaşardım ama çok o bir savunma mekanizmasıdır. Dikkat edin. Kötü ebeveynleriniz varsa, çok güvendiğiniz dostlarınız varsa ve size kazık attıysa, çok güvenli hissettiğiniz zamanlarda zarar gördüyseniz, yavaş yavaş böyle taş olur insan. Savunma olarak, kendisini korumak için, kötü niyetten değil ama duyguları yavaş yavaş bir taş halini alır. Yeni iman ettiğimde ben böyleydim. 2-3 ay olmuştu. Rab'be soruyordum. Rab niye böyle? Ben yani gerçekten eğlenemiyorum. Gerçekten üzülemiyorum. Gerçekten böyle sevgi hissedemiyorum. Niye böyle diye. Ve kutsal kitabı açtığımda karşıma bir ayet çıktı. Dedi ki senin et taştan yüreğini alacağım ve yerine etten yürek vereceğim. Ertesi gün kiliseye gittim. Allah Allah ne demek bu ayet falan, ne alaka diye. Tapınma bir başladı. Ben bir ağlamaya başladım. Allah Allah ne oluyor? Durduramıyorum da hani böyle yokuş aşağı kamyonun freni patlar ya, basarsın basarsın durmaz. Ya tamam bir ağladık şimdi, utanıyorum da insanların arasında böyle ağlıyorum diye. Hıçkıra hıçkıra hıçkıra hıçkıra 20 dakika 30 dakika 40 dakika vaaz başladı hala. O gün anladım o ayetin anlamını. Rabbim taştan yüreğimi alıp yerine etten bir yürek koymuştu. Oysa dünya sürekli insana taştan bir yürek vermek için uğraşır. Neden? Zarar görmemek için. İşte bir kandırıldığında, duyguların incitildiğinde, sevdiğin seni aldattığında ya da yardım beklediğin annen baban seni terk ettiğinde daha güçlü olabilmek adına taştan bir kalp vermek için uğraşır dünya sana. Oysa Rab sevgisiyle etten bir yürek verir insana. İşte Davut böyle taştan olmak varken Rab'in karşısında savunmasız bir kuzu olmayı tercih etti. Davut büyüdü. O çocukken kral oldu. Ama kral oldukça Tanrı'nın önünde kendisini alçaltmayı tercih etti. Neden? Çünkü Davut o güneşin orada olduğunu biliyordu. Kayınbabası Davut'u kovalarken bir gün bir mağarada Davut kayınbabasını yakaladı. İntikam zamanı. Davut'un kendisini koruyabilme zamanı. Ha, sen mi beni öldürmeye çalışıyorsun? Al şimdi ben seni öldürebilirim derken, demek varken ne yaptı biliyor musunuz? Onun elbisesinden küçük bir parça kesti. Aldı ve gitti. Hiçbir şey yapmadı kendisini öldürmek isteyen kayınbabaya. Neden biliyor musunuz? Çünkü dedi ki, o Rabbin kutsadığı adamdır. Ben nasıl el kaldırırım ona? Savunmasız bir kuzu gibi kendisini korumamayı tercih etti. Kaçtı. Oğlu Avşalom ona karşı ayaklanmışken, onu yok edebilecek bir ordusu varken, intikam alabilme gücü varken, Davut bir kuzu gibi oradan uzaklaşmayı, Tanrı'nın isteğine uygun hareket etmeyi tercih etti. Çünkü Davut kendisine bir kuzu olarak ve Rab'be bir çoban olarak bakıyordu. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Eğer senin hayatında bugün İsa Mesih'i takip ediyorsan ve hayatında bir sürü eksikler varsa, o zaman sormalısın. Rab çobanım mıdır? Çünkü Rab kurtarıcım demekle Rab çobanımdır demek aynı şey değildir. Rab kurtarıcım demek, Rab benim günahlarım uğruna öldü. Beni günahlarımdan kurtardı. Sonsuz yargıda artık beni akladı demektir. Ama Rab çobanımdır demek, ben artık kendimi savunmaktan vazgeçiyorum. Haklarımdan vazgeçiyorum. Artık o yırtıcı kurt olmaktan vazgeçiyorum. Bir kuzu oluyorum. Ve Rab benim çobanım oluyor. Onun götürdüğü yere gidiyorum. Onun götürmediği yere gitmiyorum demektir. Dolayısıyla Rab kurtarıcımdır demekle Rab çobanımdır demek arasında fark vardır kardeşler. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. Bilgisayarlarınızda masaüstü resimleri kullanıyor musunuz? Eminim çoğu böyle yeşil çayırlardır ya da dağlık manzaralar, böyle güneş batıyor, çıkıyor falan değil mi? Neden? Çünkü yeşil çayırlar böyle insanın içine huzur veren bir duygusu var değil mi? Eski Windows orijinal masaüstü resimlerini hatırlayın, hep yeşil çayırlar. Değil mi? Neden? Çünkü yeşil çayırlar böyle insana huzur veren bir şey var. Diyor ki Davut, binlerce yıl önce, beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Yani yemyeşil çayırlarda otlatır bile demiyor. Yani otlamak tamam. Diyor ki orada yatırır. Esenliğin içinde yatmak. Bir hayal edin. Şehirde bütün taş binaların içinde yaşıyorsunuz. Bir hayal etsenize, yeşil bir çayırda bir hamak kurmuşsunuz. Sallanıyorsunuz şimdi böyle. Nehir sesi geliyor kıyıda. Ve bir de çoban var. Asla size kötülüğün yaklaşmasına izin vermeyecek. Bunu biliyorsunuz. Ne hissedersiniz? Aslında bütün aradığımız bu değil mi? Güvende olmak. Esenlikte olmak. Ve Davut böyle dedi. Beni yemyeşil çayırlarda yatırırsın. Sakin suların kıyısına götürürsün. Neden sakin? Davut başka bir mezmurda dedi ki, 42. mezmur. Geyik akar sularına sözlerse. Çünkü geyik akar sulardan hoşlanır. Sakin sulun kokusundan hoşlanmaz. Ama Davut dedi ki burada, beni sakin, çünkü kuzular sakin sudan hoşlanır. Ve dedi, beni sakin, beni ürkütmeyecek, tam benim istediğim gibi olan suların kıyısına götürürsün dedi. Düşünün, Davut bunu can korkusuyla kaçarken yazıyor. Ne içtin? Aklın ne düşünüyordun? Öyle değil. Davut Rab'in ruhuyla dolmuştu. Rab'i tanıyordu. Daha da ilginç bir şey ikinci ayette diyor ki, kıyısına götürür. Yani kim götürür? Sen götürür. Rab'in birini götürmesi ne demek biliyor musun kardeş? Ben anlatayım. Ben ilk ehliyeti aldığımda, ki gerçi çok daha önceden araba kullanabiliyordum. Araba kullanıyorum, yeni ehliyet almışım. Babam da yanımda oturuyor. Ha bile karışıyor. Oğlum yavaş git. Ben de şimdi biraz gencim. Hızlı da kullanıyorum biraz. Şimdi öyle yapmıyorum artık. Oğlum yavaş git. Oğlum sağdan araba geliyor. Babam yanımda böyle. Oğlum şöyle yapıyor. Oğlum böyle yapıyor falan filan. Ben de diyorum ki, baba ya tamam, ben istemiyorum. Sen kullan artık. Hiç oldu mu? Başınıza geldi mi böyle? Babalar ilk evlatlar yeni ehliyet aldığında hemen karışırlar. Ama sonra aradan zaman geçti. Ben araba kullanırken babam arka koltukta gazete okumaya başladı. Rahat rahat. Çünkü bana güvenmeye başladı. Davut diyor ki sen beni götürürsün. Yani Davut bu hayatın yolculuğunda arka koltukta gazete okuyarak zamanını geçiriyordu. Oysa ben de çok zaman fark ettim ki Rab beni götürüyor ama ben de yanına oturmuş. Rab buradan gitme buradan git. Direksiyona böyle böyle bu tarafa çekiyorum. Rab'in işine karıştığınız oluyor mu? Bir tek benim oluyor herhalde. Değil mi? Rab'ıma bak o öyle yapıyor. Ben ona istemiyorum. Beni zarar verecek o. Hemen çeviriyorum direksiyonu. Kendi istediği. Rab sen beni götürürsün ama ben karışırım direkt. Oluyor mu sizde de? Davut diyor ki sen beni götürürsün. Güvenli bir yolculukta arka koltukta gazeteni okuyup gideceğin yere gitmek ne kadar harika bir şey olmalı değil mi? Güvende olduğunu bilmek. Ve aslında hepimizin ihtiyacı olan yüreğimizde bu değil mi? Budur. Kim yönlendiriyor hayatını? Direksiyonda kim var? Kendi prensiplerine göre mi karar alıyorsun? Yaralarına göre mi? Geçmişteki sana zarar veren tecrübelere göre mi adım atıyorsun? Yoksa arka koltukta oturuyorsun da Rab o tarafa mı gidiyorsun? Tamam olsun. Sola mı döneceğiz Rab? Tamam olsun. Bu kardeşimi seveceğim yani. O tamam olsun. Buna mı itaat etmem? Tamam olsun. Kim var direksiyonda? Davut diyor ki sen beni götürürsün. Sen kullanırsın arabayı. 3. ayet. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Ne demek içini tazelemek? İçinin tazelenmesini anlamak için ne lazım biliyor musun? Önce içinin bayatlaması ne demek onu anlamak lazım. Şöyle koy elini şuraya. Kalbine bir koy. Gerçekten. Şimdi sor. Burada taze şeyler var mı ya da bayatlamış mı? Sevincin var mı hayatımda? Esenliğin var mı? Umudun var mı? İşte tazelik. Oysa umut hissetmiyorsan, güvenli hissetmiyorsan korkma. Hiç sorun değil. Bugün senin günün. Çünkü Davut dedi içimi tazeler. Sen de söyleyebilirsin bugün. Rab içimi tazeler. Ve Rab içini tazeleyecektir. Bugün kim mesela, neden örnek verelim? Kim çürümüş elma yemek ister? Kim bayat kuru yemişten hoşlanır? Çekirdek mesela, kabak çekirdeği seviyorum ben. Ama bayatı güzel olmuyor yani değil mi? Bayatlayınca olmuyor işte güzel. İşte bayat bir yürekle yaşamak da bunun gibidir. Acılık dolu, sevinemeyen, güvenemeyen ve o yüreğin, o için tazelenmesi gerekir. Nasıl? İşte o sakin suların kıyısında. Ve Davut böyle söyledi. İçimi tazeler. Benim günahkar ruhumu aklar. Benim zayıflığımı tamamlar. Benim kırık taraflarımı iyileştirir. Acı çeken duygularımı tamir eder. Hasta bedenime şifa verir. Yani ne demek? Beni tazeler. Kim bugün taze olmak ister? O zaman işte Davut böyle söyledi. Yolu gösterdi. Sakin suların kıyısına götürür. Ben giderim değil. O götürür. O kullanır arabayı. Kenara park eder. Ve benim içim tazelenir. Güvende biri gibi yaşarım. Kardeşler, İsa Mesih'i takip eden birinin yolculuğu zorla değil, sevinçle, güven içinde bir itaat, bir boyun eğme, bir esenlik olma yolculuğudur. Biz Rab'be güvendiğimiz için sevilmesi zor kişileri sevmeye uğraşırız. Rab'be güvendiğimiz için itaat etmesi zor kişilere dahi itaat etmeye çalışırız. Rab'be güvendiğimiz için yaşanması zor yerlerde yaşamaya çalışırız. Ve Rab bizim içimizi tazeler. Diyor ki doğru yollarda bana öncülük eder. Maalesef bazılarımız bu hataya her zaman düşebiliriz. Ben de düştüm. Yanlış yollarda Rab'bin bize öncülük etmesini beklemek. Oysa Rab doğru yollarda bize öncülük eder.
Yani yanlış yollarda Rabbim bize öncülük etmesini beklemek ya yani bu havada güneşin altına çıkıp serinlemeyi beklemeye benzer yani. Şu sokağa çık serinleyebilir misin o güneşin altında? Ya o güneş yakar adamı, beynine geçiyor yani adamı. Orada serinleyemezsin. Ama Rab doğru yollarında sana öncülük eder. Ve ne büyük ayrıcalıktır. Cennetin kralı, göğün yaratanı doğru yollarda sana eşlik ediyor senin yanında. Elinden tutuyor, götürüyor. Kardeşler, biz bilmediğimiz uzakta çatık kaşlı bir Tanrı'ya tapmıyoruz. Bizi seven, elimizden tutan, bize öncülük etmeyi, bizi sakin suların kıyısına götürmeyi isteyen bir Tanrı'nın önünde onun sevgisiyle hayatımızı yürütmeye çalışıyoruz. Aslında hepimizin ihtiyacı var içimizin tazelenmesine. Galatyalılar 5:22'de şöyle diyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. İşte bizim içimizi tazelendiğinde bu çıkıyor ortaya. Bu çıkmıyorsa içimizin tazelenmeye ihtiyacı vardır. Hepimizin her gün vardır. Her gün içimizin tazelenmeye ihtiyacı vardır. Değil mi? Çünkü bayat yemek kokar. Değil mi? Kötü kokar. Ama taze olan ne kadar güzel kokar. Şöyle bir nasıl yapayım? Öğlen saatinde geçiyoruz. Bir zeytinyağlı dolma düşünün şimdi. Taze taze. Böyle kokusu geliyor. Seven var mı? O var değil mi? Bir de onun bayatını düşünün. İşte o tazeyken ne diyor? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim geliyor. Çünkü kardeşler hepimizin tazelenmeye ihtiyacı vardır. Diyor ki karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Davut ölüm vadisini iyi biliyordu. Çünkü yaşamı boyunca pek çok defa ölümle burun buruna geldi. Ama sanmayın ki ölüm sadece biri bıçağa dayasın da ver canını kurtul. Ölüm sadece o değildir. Umutsuzluk bir ölümdür. Çaresizlik bir ölümdür. İblisin her türlü tuzağı bir ölümdür. Ne yapacağını bilmemek bir ölümdür. Ve çoğumuz bu yollarda yürüyoruz aslında. Çünkü bu dünyada bu zorluklar vardır. Ama Davut dedi ki karanlık ölüm vadisinden en kötüsünden geçsem bile kötülükten korkmam. Devamı ilginç. Çünkü sen benimlesin. Bir adam ölmüş. Rabbin karşısına çıkmış. Rabbi harita koymuş önüne. Bak demiş bu senin hayat yolculuğun. Ayak izlerini göstermiş. Adam ayak izlerini takip etmiş. Bakmış. Dönmüş Rabbi demiş ki bunlar benim demek hayat izlerim. Yanımda bir ayak izi daha var. Rab demiş ki onlar benim ayak izlerim. Ben hep senin yanındaydım. Adam durmuş demiş ki bak burası benim hayatımın en zor yeri. Burada çok zorlandım. Burada da çok zorlandım ama orada tek ayak izi var. Beni bıraka bıraka o en zorlandığım anlarda mı yalnız bıraktın? Rab demiş ki dikkatli bak onlar senin değil benim ayak izlerim. Kucağımdaydın o sırada. Diyor ki çünkü sen benimlesin. Rab, sen benimlesin. Çomağın değneğin güven verir bana. Çoban çomaklarını, değneklerini bilir misiniz? Böyle ucu böyle şey gibidir. Nasıl derler ona? Kanca gibi böyle. Ne işe yarar o değnek biliyor musunuz? Kuzu böyle kaçtığında tutar onu geri çeker. Boynundan böyle. Böyle hafif tıklatır böyle. Ayrılmaz sürüden diye. Kuzu saldırdı ama kuzuya kurt saldırdığında onunla savaşır. Çoğumuz çomaktan değnekten hoşlanmayız değil mi? Çünkü özgürüz biz yaparız. Kim bize söyleyecek buraya geldiği? Hadi canım özgür dünya. Ben her şeyi yapabilirim. Oysa Davut dedi ki senin çomağın bana güven verir. Çünkü beni kuzuya bir gün Moldova'ya gittik eşim Gagavuz. Moldova'da baldızımın evine gittik. Kuzuları var. Onların bir tanesini kesecekler benim hatırıma. Yeğenim küçük kız kaç yaşındaydı? 9-10 yaşındaydı. Diyor ki babasına. Baba şu siyah olanı kes, siyah olanı. Babası dedi ki niye kızım? Dedi ki çünkü o hep kaçıyor sürüden. Oysa çobanın değneği o kaçanları geri çeker sürüye. Çoğu zaman insan bundan hoşlanmaz. Hani var ya, özgürüz. Oysa Davut diyor ki, senin çomağın, değneğin bana güven verir. Bilirim ki başım sıkıştığında beni çekersin. Bilirim ki beni terbiye edersin yeri geldiğinde. Bilirim ki beni azarlarsın. Aynı zamanda sürüye kurt da saldırdığında bilirim ki o çomakla, o değnekle beni korursun. Bu yüzden bu bana güven verir. Beşinci ayette diyor ki, düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Kardeşler, eğer sen İsa Mesih'i takip ediyorsan ve senin düşmanın yoksa, o zaman bu çok kötü bir şey. Dünyayla dost olmuşsun demektir. Çünkü dünya Mesih'e düşmandır. Ve sen gerçekten Mesih'i takip ettiğinde senin düşmanların olacaktır. Genelde insan düşmanların önünde birkaç şey yapar. Ya korkudan titrer böyle. Ya savaşa hazırlanır. Ama çok az kişi düşmanın önünde oturup yemek yer. Değil mi? Dalga geçmek gibi öyle şey mi olur ya? Diyor ki, düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Kardeşler, sofra kim kurar? Kim kurar? Evinizde kim kuruyor sofrayı? Size hizmet etmek isteyen kişi. Mesela benim eşim çok zaman kuruyor çünkü o hizmetkar bir kadındır. Bekar evindeyken annem kurardı sofrayı çünkü o ailesine hizmet etmeyi seven bir kadındı. Kardeşler, hizmetkar kişi sofrayı kurar. Ve diyor ki Davut, sen bana hizmet edersin, düşmanlarımın önünde sofra kurarsın. Davut güneşi görüyordu kardeşler. Diyor ki, düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Beni mesedersin. Beni kutsarsın. Ve kasem taşıyor. Sadece bana yetecek kadar değil ama taşıyacak kadar beni bereketlersin. Bana zenginlik verirsin. Sevinçte, esenlikte. Altıncı ayet diyor ki, ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Şunu demek daha güzel olabilirdi. Ömrüm boyunca hep iyilik ve sevginin olduğu yere gideceğim. Yani ömrüm boyunca iyilik ve sevgiyi izleyeceğim. İyilik, sevgi nereye? Ben oraya. Oysa Davut diyor ki, beni iyilik ve sevgi izleyecek. Yani ben nereye gidersem İyilik ve sevgi benimle gelecek. Kardeşler, bugün dünyada iyilik ve sevgi bulmak çok zordur. Değil mi? Gittiğiniz yerlerde görüyor musunuz? Çok zor. Ama Davut dedi ki, ben gideceğim oraya, o sevginin olmadığı yere ve beni iyilik ve sevgi izleyecek. Yani ben götüreceğim oraya iyilik ve sevgiyi. Sen gideceksin kardeşim, nereye gidiyorsan. Ve esenlik seninle oraya gelecek. Etrafındakiler esenlik alacak. Sevgi seninle gelecek. Sen seveceksin. O seni sevmeyecek ama sevgi. O sana kötülük yapacak ama sen iyilik yapacaksın. Neden? Çünkü senin yaratıcı, kral bir çobanın vardır. O yüzden Davut dedi ki, ömrüm boyunca iyilik ve sevgi izleyecek beni. Bir gün ünlü bir vaizin kilisesinde bir kadın geliyor. Şizofren hastalığı var. Ve diyor ki, beni iki kişi takip ediyor. Her gün, her pazar bunu söylüyor pastöre. İki kişi beni takip ediyor. Bakıyorlar, kimseyi de göremiyorlar. Kimse yok. İki kişi takip ediyor. Ama kim onlar bilmiyorum. Korkuyorum. İki kişi beni takip ediyor. Aradan zaman geçiyor. Pastör bir gün diyor ki, gel. Ben seni takip eden o iki kişiyi tanıyorum. Öyle mi? Kim onlar? Diyor ki, biri iyilik, biri sevgi. Çünkü senin gittiğin yerde onları görüyorum. O zaman kadının yüreği sevinç doluyor. Seviniyor bunu duyduğuna. İşte kardeşler, bizim hayatımızdaki çağrı da budur. Gittiğimiz yere iyilik ve sevgi götürmek. Hep Rabbin evinde oturacağım. Varlığım hep onun huzurunda olacak. Bana kötülük yaparlarken, beni üzerlerken, İnsanlar benim beklentilerimi yerine getirmediği zaman, yüreğimi oğlum beni öldürmek için kovalarken, kayınbabam beni öldürmek için kovalarken hep Rabbin evinde oturacağım. Aradan binlerce yıl geçer. İsa Mesih yeryüzüne gelir ve İsa Mesih'in Davut'un bu mezmuruna İsa Mesih cevap verir. Yuhanna 10. bölüm 11. ayet. Der ki ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. 14. ayet der ki ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi bizimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canını veririm. Luka 15:3. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa da bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez misiniz? Matta 18:12. Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan birini yolunu şaşırsa 99'unu dağlara bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez miydiniz? Davut dedi ki sen çobansın ben kuzu. Ve Rab dedi ki evet ben iyi çobanım ve bu dünyaya seni bulmaya geldim. Seni kurtarmaya geldim. Değneğimle çomağımla sana güven vermeye geldim. İçini tazelemeye geldim. Her gün. Bir hikayeyle bitirelim. William Shakespeare meşhur oyunlarından bir tanesinde ki o dönem en çok oynadığı oyundur. Her gece oynar. Mezmur 23'ü okur o oyunlarda. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz diye başlar. Her gün, her gün ve turneye çıkar Shakespeare. Bunu her yerde oynar, oynar, oynar, oynar. Çok güzel bir oyundur. Hep böyle başlar. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Bütün mezmuru okur. Çok duygulu bir şekilde. Ama gittiği köylerden bir tanesinde oyundan sonra bir genç adam sahneye çıkar. Der ki, sevgili beyefendi izin verir misiniz? Köyümüzden bir adamcağız var yaşlı. O mezmuru bir de o okusun. İzin verir misiniz? Tabii der. Sahneye gelir yaşlı adam. Böyle zor yürüyerek. Ve mezmuru okumaya başlar. Açalım mı? Mezmuru açabilir miyiz? Birlikte okuyalım mı? Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin, çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım diye mezmuru okur herkesin önünde. Herkes ağlamaya başlar. Çok etkilenir. Herkesin yüreğine çok dokunur. Duygulanır böyle. Ve Shakespeare adama döner der ki ben yıllardır bu mezmuru çalışıyorum. Hem prova yapıyorum hem de sahnelerde okuyorum. Okuduğum hiçbir yerde halk böyle tepki göstermedi. Senin sırrın nedir bu mezmuru okuduğunda insanlar böyle etkilendi? Adam döner Shakespeare'e der ki sen mezmuru biliyorsun ben çobanı tanıyorum. O zaman bugün duam şudur. Çobanı tanıyanlar için gün ve gün o çobanın peşinde yüreğimiz tazelensin. Ama o çobanla sen henüz tanışmadıysan bugün iyi bir gün kardeşim. Sen de gel o çobana. Çünkü o çoban 99'u bırakıp senin peşinden bugün buraya gelendir. Seni kurtarmak için. Seni evinden çıkarıp buraya getiren o çobandır. Kurtarmak için. Ve gel sen de o çobanı tanı.